Item 4. İlk defa tek başına. Joshua Slocum. Sayfa 36. Azorlara vardığımda meyve mevsimiydi ve çok geçmeden ne yapacağımı bilemediğim her tür meyve güverteye yığıldı. Ada sakinleri her zaman için dünyanın en nazik insanlarıdır ve burada karşılaştığım iyi yürekli insanlara başka hiçbir yerde rastlamadım. Azor halkı çok zengin bir millet değil. Ödedikleri vergiler oldukça yüksek, karşılığı ise pek kısıtlı. Neredeyse vergi ödemedikleri tek şey aldıkları nefes. Bağlı oldukları ülke yabancı posta servisi için giriş limanı olmalarına dahi izin vermemiş. Horta'nın yanı başından geçen mektuplarla dolu bir paketin önce Lizbon'a gitmesi gerekiyor. Güya dezenfekte edilmesi için ama asıl amaç paketten para almak. Horta'dan Amerika'ya yolladığım mektuplarım 13 gün sonra Cebeli Tarık'tan yolladığım mektuplardan tam 6 gün daha geç vardı. Horta'ya varışımın ertesi günü büyük bir Aziz'i kutlama bayramıydı. Diğer adalardan teknelere doluşan bir yığın insan bunu kutlamak için Azorların başkenti ya da Kudüs'ü olan Horta'ya akın ediyordu. Spreyin güvertesi sabahtan akşama kadar kadın erkek çoluk çocuk bir yığın insanla doldu. Bayramın ertesi günü iyi kalpli bir yerde bir ekip oluşturup tüm gün boyunca beni Fayal'ın en güzel yollarında gezdirdi. Kırık İngilizcesiyle çünkü dedi ben Amerika'dayken ve de tek kelime İngilizce konuşamazken benim hikayemi dinleyen birisini buluncaya kadar çok zorluk çektim. Ve eğer bir gün bir yabancı benim ülkeme gelirse onu mutlu etmek için elimden geleni yapacağım diye azizlerime söz verdim. Ne yazık ki bu centilmen ülkesi hakkında daha iyi bilgi edinmem için yanında bir de çevirmen getirmişti. Bu arkadaş bana gemileri, seyirleri ve de kendi kullandığı tekneleri anlata anlata neredeyse canımı çıkarttı. Tüm bunlar benim artık duymak istediğim en son şeylerdi. Dediğine göre John dedikleri Joe Wing için New Bedford'dan yola çıkarak yelken yapmıştı. Ev sahibi olan arkadaşım arada bir tek kelime etmeye bile zor fırsat buluyordu. Ayrılmadan önce ev sahibim bana prenslere layık bir akşam yemeği hazırladı ama evinde oldukça yalnızdı. Başıyla karşıdaki kilise bahçesini göstererek ''Karım ve çocuklarım hepsi orada yatıyorlar.'' dedi. ''Ben çok uzaklardan buraya taşındım.'' diye ilave etti. ''Onlara yakın olabilmek ve her sabah dua etmek için.'' Fayal'da toplam 4 gün kaldım. Bu kalmayı planladığım süreden 2 gün daha fazlaydı. Adalıların nazik ilgisi ve insanı duygulandıran basit yaşam tarzı beni alıkoydu. Bir gün melek kadar masum bir genç kız teknenin yanına gelip eğer onu Lizbon'a bırakırsam spreyle gelebileceğini söyledi. Uçan balık pişirmesini bilirmiş ve dediğine göre bakalho sosunda üstüne yokmuş. Bize çevirmenlik yapan erkek kardeşi Antonio da aslında kendisinin tüm seyre katılmak istediğini ima etti. Antonio'nun aklında John Wilson diye birisi vardı ve bu arkadaşını bulmak için 2 büyük burnu aşarak Amerika'ya yelkenle gitmeye hazırdı. Boston'lı Joe Wilson'ı tanır mısınız diye sordu. John Wilson diye bir tanıdığım vardı diye yanıtladım ama Bostonlu değildi. Bunun üzerine Antonio arkadaşını tanımlamak için bir oğlu bir de kızı var dedi. Eğer bu mesaj doğru John Wilson'a ulaşırsa ona Pico'daki Antonio seni hatırlıyor dememi istedi. Bölüm 4. Azorlarda sağanaklı hava, lüks hayat, peynir ve erik zehirlenmesi, Pinta'nın kılavuzu, Cebeli Tarık'ta, İngiliz Deniz Kuvvetleri ile iltifatlaşma, Fas kıyılarında piknik. 24 Temmuz'un erken saatlerinde Horta'dan yelken açtım. Güneybatıdan gelen rüzgarlar baştan hafif esiyordu. Ama güneşle birlikte sağanaklar geldi ve bir mil daha gitmeden yelkenleri küçültmek zorunda kaldım. İyi de yapmışım. 2 camadanlı ana yelkeni tam toparlarken dağlardan gelen sert bir sağanak sloop'a öyle bir şiddetle çarptı ki direği kırılacak sandım. Neyse ki seri bir manevra onu tekrar rüzgara döndürdü. Görünüşe göre rüzgar üstündeki halatlardan biri uçup gitmişti. Diğeri ise teknedeydi ama ulaşamıyordum. Teneke leğenim ise rüzgarla havalanıp uçarak rüzgar altındaki Fransız okul gemisine yerleşmişti. Yüksek tepeli kıyılardan geçerken tüm gün boyunca bir şiddetlenip bir azalan sağanaklar yedik. Neyse ki sarp bir kayalığın altından geçerken daha önce fırtınada kopan halatları tamir etme fırsatı buldum. Tam yelkenlerimi indirmiştim ki içinde suçüstü kaçakçı yakaladığını sanan bir gümrük memuru bulunan dört kürekli bir tekne kayaların arasındaki bir dereden çıkıp geldi. İşin gerçek yüzünü kavramalarını sağlamakta güçlük çekiyordum. Neyse ki ekipten biri denizci tipli olanı durumumu anladı ve biz konuşurken tekneye atlayıp benim hazırlamış olduğum yeni halatları sardı. Ardından da arkadaşça bir davranışla armayı toplamama yardım etti. Onun bu davranışı olayları benim lehime çevirdi. Böylece herkes benim hikayemi anlamış oldu. Bunun dünyanın kanunu olduğunu anladım. Hele ki insan bir arkadaşsız kalsın, görün bakın o zaman neler oluyor. Arma tamir olduktan sonra 26 Temmuz sabahının erken saatlerinde yola çıkan Spray, sert esen rüzgarın eşliğinde Pico adasını geçip St. Michael adasının rüzgar altına doğru uzandı. Günün ilerleyen saatlerinde Monaco prensinin Fayal adasına doğru giden zarif buharlı yatının yanından geçtik. Dediklerine göre prens daha önceki gelişinde adadaki pederlerin onun şerefine hazırladığı karşılamadan kaçmak için palamarları atıp gitmişti. Bu tezahürattan da neden korktuğunu anlamış değilim. Hortadakiler de bilmiyordu. Adalara vardığımdan beri taze ekmek, tereyağı, sebze ve her tür meyveyi bulabilmenin lüksünü yaşıyordum. Spreye meyve olarak en çok erik geliyordu. Ben de bunları bol bol yiyordum. Ayrıca Amerikan konsolosu General Manning'in verdiği Pico beyaz peyniri vardı ki bence bunun da yenmesi gerekiyordu. Derken eriklerle birlikte hepsini yedim. Heyhat, gece olduğunda kramplardan iki büklümdüm. Bu arada zaten sert olan rüzgar giderek artıyor, güneybatıdaki gökyüzü ise ağırlaşıyordu. Daha önceden açmış olduğum camadanları bir şekilde yeniden vurmam gerekiyordu. Kramplar arasında ana yelkeni indirdim, Morize patasını, dipnot, reef earring yelkenlerin camadan astarları hizasında ve gradin yakınlarında gradin halatının kuruz kırılması ile meydana gelen anelelere denir. Elimden geldiğince çektim ve çift camadan vurarak tek tek bağladım. Nasıl olsa etrafımızda yeterince deniz sahası vardı. Buna göre yapılacak en akıllı şey her şeyi sağlama alıp bir an önce kamerama dönmekti. Denizde son derece tedbirli bir insanımdır. O gece fırtına gelmeden yelkenleri silkeledim ve iskotaları iyice sağlamlaştırdım. Ne var ki camadanlı olmasına rağmen o denli kötü bir hava için gereğinden fazla yelken bırakmıştım. Aslında hepsini tamamen indirmem gerekirdi ama yapmadım. Bunun yerine çift camadanlı ana yelken ve tamamen açık flok ile rotasına oturttum. Ardından kameraya indim ve korkunç bir acı içerisinde kendimi yere attım. Orada ne kadar yattığımı hiç bilmiyorum, bayılmışım. Kendime geldiğimde, daha doğrusu ayıldığımı sandığımda teknemin sert dalgalara girip çıktığını fark ettim. Ve güvertenin kapı ağzından baktığımda dümende uzun boylu bir adamı görünce hayretler içerisinde kaldım. Güçlü elleri dümeni sıkıca kavramış, adeta mengene gibi tutuyordu. O anki şaşkınlığımı bir düşünün. Görünüş olarak yabancı bir denizciye benziyordu. Kafasındaki kocaman kırmızı şapka neredeyse dikey bir şekilde sol kulağının üzerine kaymıştı ve kaba siyah sakalı da imajını tamamlıyordu. Dünyanın neresinde olursa olsun anında korsan diye tanımlanırdı. Onun bu tehdit edici görünüşüne bakarken fırtınayı filan unuttum. Acaba boğazımı kesmeye mi geldi diye düşünmeye başladım. Bunu hissetmiş gibi şapkasını çıkartarak "Senyor, size zarar vermeye gelmedim" dedi ve gülümsedi. Belki de dünyanın en hafif gülümsemesiydi ama yine de yüzünde oynaşan bir gülümsemeydi ve de konuştuğunda hiç de kaba birine benzemiyordu. "Size zarar vermeye gelmedim, ben özgür bir denizciyim" dedi. Ama asla bir kontrabandistadan, dipnot İspanyolca kaçakçı, daha kötü değilim. "Columbus'un ekibindenim" diye devam etti. "Ben Pinta'nın dümencisiyim ve size yardıma geldim." "Rahat ol senyor kaptan" dedi ve ekledi. "Bu gece tekneni ben götüreceğim. Senin kalenturan var." Dipnot İspanyolca ateş ama yarına hiçbir şeyin kalmayacak. Bu havada yelken yapabilmek için şeytan gibi bir denizci olmalı diye düşünürken adeta aklımdan geçenleri okurcasına önümüzdeki Pinta dedi, onu geçmemiz lazım. Yelken ver, yelken ver. Vale, vale, muy vale. Dipnot İspanyolca, iyi iyi, çok iyi. Elindeki kara tütünden kocaman bir parça ısırarak şöyle dedi. Çok yanlış yaptın kaptan, peynirle eriyi karıştırmayacaktın. Nereden geldiğini bilmediğin sürece beyaz peynire hiç güven olmaz. Quien sabe, İspanyolca kim bilir. Belki de leche de capra idi, İspanyolca keçi sütü ve sana kapris yaptı. Haydi oradan diye seslendim, nasihat dinleyecek halim yok. Sert yerde yatmaktansa altıma bir minder çekip üzerine uzandım. Gözlerim sürekli olarak bu ilginç misafire kilitlenmişti. Benim sadece ağrım var, kalenturam olacağını tekrar diyor ve çılgınca bir şarkı söylerken kendi kendine kıkır diyordu. Yüksekten iniyor dalgalar öfkeli parlak, yüksekten kükrüyor fırtına, yüksekten çığlık atıyor fırtına kuşları, yürekten selamlıyorum Azorları. Sanırım iyileşmeye başlamıştım çünkü huysuzluğum üstümdeydi ve de şikayet ediyordum. Söylediğin şarkı hiç hoşuma gitmedi. Senin Azor'un tüneyinde kalmalıydı. Saygıdeğer bir kuş olsaydı öyle yapardı. Eğer böyle devam edecekse şarkının kalan kısmına halat bağlaması için yalvardım. Halen acılar içerisindeydim. Kocaman dalgalar spreyin üzerine dökülüp duruyordu. Ama ateşler içerisinde yanan beynimde spreyin onu koruyacak usturmaçaları dahi olmaksızın bir iskeleye bağlı olduğunu düşünüyor. Güverteye düşen dalgaların ise aslında rıhtımdaki dikkatsiz işçilerin vagonlardan fırlattığı tekneler olduğunu sanıyordum. Dalgalar kameramın üstünde tepemde kırıldıkça teknelerinizi parçalayacaksınız diye söylenip duruyordum. Teknelerinizi parçalayacaksınız ama spreyi incitemezsiniz. O çok güçlü diye bağırıyordum. Ağrılarım ve kalenturam geçtiğinde dalgalarla yıkana yıkana köpek balığı dişi gibi bembeyaz olan güvertede sabit olmayan her şeyin uçup gittiğini fark ettim. Gün ağardığında spreyin tıpkı bıraktığım gibi gitmeye devam ettiğini görünce doğrusu çok şaşırdım. Hem de adeta bir yarış atı gibi gidiyordu. Columbus bile onu bundan iyi rotasında tutamazdı. Sloop gece sert denizlerde giderken 90 mil yapmıştı. Yaşlı dümenciye minnettardım ama floku indirme işine de hayret ettim. Fırtına hafifledi ve de öğleye doğru güneş parlamaya başladı. Meridyen irtifağı ile devamlı çekmekte olduğum uskurlu parakete spreyin 24 saat boyunca gerçek rotasında kaldığını doğruluyordu. Artık kendimi çok daha iyi hissediyordum ama çok halsizdim ve de rüzgarın hafiflemesine rağmen o gün ve o gece camadanları açamadım. Ancak gün ışıldadığında ıslak çamaşırlarımı güneşe serdim ve kendim de oracıkta uzanıp uyuyakaldım. Ondan sonra ziyaretime kim geldi dersiniz? Tabii ki bir gece önceki arkadaşım ama bu kez rüyamdaydı. Dün akşam benim nasihatimi dinlemekle iyi ettin dedi ve eğer istersen seyir esnasında daha sık yanında olmak isterim. Sadece macera olsun diye. Lafını bitirdikten sonra şapkasını yine başından çıkartıp tıpkı geldiği gibi esrarengiz bir şekilde kayboldu. Ve sanırım hayali Pinta'ya geri döndü. Deneyimli bir denizcinin ve de bir dostun yakınında olmanın verdiği rahatlatıcı duyguyla çok daha dinlenmiş bir şekilde uyandım. Kurumuş elbisemi topladım ve ani bir kararla teknedeki eriklerin hepsini denize attım. 28 Temmuz olağanüstü güzel bir gündü. Kuzeybatıdan gelen rüzgar hafif, hava yumuşaktı. Elbise dolabımı karıştırdım ve ola ki içinde kibar insanların bulunduğu bir sahil vapuruna rastlarsam diye beyaz bir gömlek seçtim. Bu arada biraz çamaşır da yıkayıp kıyafetlerimi tuzdan arındırdım. Tüm bu işlerden sonra karnım acıktı. Bunun üzerine ocağı yaktım ve hafif ateşte itinayla armut kaynattım ve yanına lezzetli bir kahve yapıncaya kadar dikkatlice bir kenara koydum. Her ikisi içinde yeterince şeker ve kremam vardı. Ne var ki esas yemek balık köftesiydi ve rahatlıkla iki kişiyi doyuracak kadar vardı. Sağlığım tekrar yerine gelmiş ve iştahım acayip açılmıştı. Yemeğimi yerken çift lambalı ocağın üzerine öğlen için kocaman bir soğan koyup pişirdim. Zengin yaşıyorduk bugün. Öğleden sonra Spray denizde uyumakta olan kocaman bir kaplumbağaya rastladı. Uyandığında zıpkının boynuna geçmişti. Tabii ki eğer uyanabildiyse. Onu tekneye çekmekte oldukça zorlandım. Neredeyse teknem kadar ağırdı. En sonunda yüzgeçlerinden birini kandili sahalatına bağlayarak çekebildim. Yolda daha pek çok kaplumbağa gördüm. Onları tekneye çekmek için her seferinde ana yelkeni indirip kandili sahalatını kullanmam gerektiğinden bu iş için kanca ve makaralardan oluşan bir düzenek yaptım. Yoksa o koca yelkeni indirip yeniden çekmek hiç de kolay bir iş değildi. Ne var ki kaplumbağa bifteği de pek nefisti. Doğrusu aşçıdan hiç şikayetçi değildim ve de sefer kurallarına göre aşçının da benden şikayetçi olmaması gerekiyordu. Bu kadar iyi anlaşan bir gemi ekibi yoktur herhalde. O akşamki menü kaplumbağa bifteği, çay ve kızarmış ekmek, patates kızartması, haşlanmış soğan ve tatlı olarak da haşlanmış kremalı armuttan oluşuyordu. O gün öğleden sonra bir ara suda yüzen başıboş bir fıçı şamandırasının yanından geçtim. Kırmızı boyalıydı ve üzerine yaklaşık 2 metrelik bir sinyal direği takılıydı. Yaklaşan havadaki ani değişiklikten dolayı limana varıncaya kadar bir daha ne kaplumbağa gördüm ne de balık. 31 Temmuz'da kuzeyden gelen ani bir fırtına denizi kabartınca yelkenleri küçülttüm. Spray o gün rotasında sadece 51 mil yaptı. 1 Ağustos'ta da fırtına ve dalgalar yine devam etti. Sloop camadanlı ana yelken ve küçültülmüş flokla apaz seyir gidiyordu. Öğleden sonra saat 3 gibi flok yelken Civadra'dan koptu ve bir anda lime lime parçalandı. Civadra'ya bağlı İstralya'ya Jumbo'yu geçirdim. Flow ise attım. Sadece birkaç parçasını sakladım. Zaten paçavraya ihtiyacım vardı. 3 Ağustos'ta fırtına dindi ve karaya ait belirtiler görünmeye başladı. Kötü hava kendisini mutfakta da hissettirmişti. Bir somun ekmek yapmayı kafama koyunca bunu pişirebilmek için güvertede ateş yaktım ve kısa sürede ekmek işi de bu şekilde halloldu. Teknede yemek yapmanın en harika yanlarından biri de denizde insanın iştahının çok açık olması. Bu gerçeği ta gençlik yıllarımda balıkçı ekibi için yemek yaptığım zamanlar fark etmiştim. Yemekten sonra oturup saatlerce Columbus'un hayatını okudum. Gün boyunca etraftaki kuşların hepsinin tek bir yöne doğru uçtuğunu fark ettim ve kara o istikamette dedim. 4 Ağustos sabahının erken saatlerinde İspanya'yı keşfettim. Kıyıda yanan ateşleri gördüm ve bu ülkede hayat olduğunu zaten biliyordum. Spray Trafalgar yakınlarındaki karaya iyice yaklaşana kadar rotasında gitmeye devam etti. Aynı gün Jebel-i Tarık boğazını bir kerte açıktan geçip öğleden sonra saat 15 gibi demirini saldı. Cape Sable'dan bu yana 29 günden az bir zaman geçmişti. Bu ilk seyrin sonunda sağlığım son derece yerindeydi. Aşırı yorgun veya kramplı değildim. Üstelik bir resifin ucu kadar ince olmama rağmen kendimi hayatımda hiç olmadığı kadar iyi hissediyordum. Demir attıktan çok daha sonra gündüz yakınımda giden 2 İtalyan mavnasının boğazın Afrika yakasına geçtiğini gördüm. Spray Tarifa'ya varmadan onları da geride bırakmıştı. Yani bildiğim kadarıyla Spray Atlantik geçişinde buharlı gemiler hariç herkesi solladı. Her şey yolundaydı ama Horta'dan sağlık raporu getirmeyi unutmuştum. Bu nedenle aksi ihtiyar liman doktoru kontrole geldiğinde kavga çıktı. En çok ihtiyacım olan şey de buydu zaten. Eğer gerçek bir İngilizle iyi geçinmek istiyorsanız önce onunla esaslı bir kavga etmeniz lazım. Bunu gayet iyi biliyordum ve ben de elimden geldiği en iyi şekilde çata çat veriştirdim. En sonunda doktor peki dedi, ekibinizin yeterince sağlıklı olduğu şüphesiz ama son limanınızla ne hastalıklar vardı kim bilir. Oldukça mantıklı bir ifade. Sizi aslında kaleye koymamamız lazım sir diye kükredi. Ama neyse serbestsiniz sir. Avara et dümenci başı. İşte bu da liman doktorunun son görüşüm oldu. Ne var ki ertesi sabah Spray'den çok daha büyük bir buharlı gemi yanımıza aborda oldu. Ya da yanaşabildiği kadarıyla aborda oldu demem lazım. Üst düzey Bahriye subayı Amiral Bruce selam söylüyor ve askeri deponun orada sprey için uygun bir yer olduğunu bildiriyordu. Bu yer yeni mendireğin oradaydı. Ben ise eski mendirekte yerli teknelerin arasında kaba ve çalkantılı bir yerde demirlemiştim. Tabii ki seve seve yer değiştirdim. Sprey'in orada bulunan Collingwood, Bifter ve Cormorant gibi harika savaş gemilerinin arasında olacağını düşünerek en kısa zamanda o tarafa geçtim ve bu gemilerin güvertesinde krallar gibi ağırlandım. Bana o yeri sundu ve de buharlı ile beni iskeleye yedeklettiği için teşekkür etmek üzere amiralliğe gittiğimde Amiral Bruce Amerikalıların dediği gibi el ver diye selamladı. Kaldığınız yere gelince eğer memnunsanız çok iyi. Onun dışında gitmeye hazır olduğunuzda sizi yine yedekleriz. Esas bize ne tür tamire ihtiyacınız varsa onu söyleyin. Sprey yeni bir flok yelken istiyor olabilir. Bakım onarım ne gerekiyorsa. Sprey elden geçirecek misiniz? Anlatın yaşlı dostum. Onu 29 gün boyunca tek başınıza getirirken canını çıkartmış olmalısınız. Ama merak etmeyin, biz burada işinizi kolaylaştıracağız. Kraliçenin gemisi Collingwood bile Cebeli Tarık'taki spreyden daha iyi bakılmamıştır. Günün ilerleyen saatlerinde birisinin seslendiğini duydum. ''Selam sprey, ahoy! Bayan Bruce teknenize gelip spreyle tokalaşmak istiyor, bugün uygun olur mu?'' Neşeyle ''Gayet uygun'' diye bağırdım. Ertesi gün o sıralar Cebeli Tarık valisi olan Sir F. Carrington, garnizondaki diğer yüksek rütbeli subaylar ve de savaş gemilerinin tüm kumandanları ile birlikte tekneye geldi ve Sprey'in seyir defterine adlarını yazarak imzaladı. Daha sonra yine birisi seslendi. ''Sprey ahoy, merhaba. Kumandan Reynolds'un selamı var. Öğleden sonra 4.30'da HMS Collingwood'a evinize davetlisiniz. 5.30'u geçirmeyin.'' Dolabımda fazla kıyafetim olmadığını ve hiçbir zaman gösterişli giyinmeyi beceremediğimi hemen belirttim. Sir, başınızda silindir, şapka ve smokinle bekleniyorsunuz. O zaman gelemem. Hay Allah, üstünüze ne varsa öyle gelin o zaman. Biz de bunu kastetmiştik zaten. Hay hay sir. Collingwood'daki ortam pek neşeliydi. Hatta kafama aya kadar uzanan ipekli bir şapka dahi taktım. Bundan daha güzel bir zaman geçiremez, kendimi bundan daha çok evimde gibi hissedemezdim. Bir İngiliz muhteşem bir savaş gemisinde dahi olsa teknesine bir yabancı adım attığı anda ciddiyeti bir kenara bırakır ve eğer size eviniz diyorsa bunu içtenlikle kastediyordur. Bu özellikle de Cebeli Tarık için geçerli olmalı. Böylesi misafirperver bir yeri insan nasıl sevmez? Amiralliğin görkemli ortamından her gün süt ve günde iki kez sebze geliyordu. Amiral Sprey ahoy diye selamlardı. Sprey ahoy, merhaba. Yarın sebze gününüz sir, hay hay sir. Şehrin eski mahallelerinde epey dolaştım ve bir topçu subayı bana kayadaki dehlizleri bir yabancının görmesine izin verdiği kadarıyla gezdirdi. Cebeli Tarık'taki askeri amaçlı bu kazıntıların ne kavram ne de icra konusunda dünyada eşi benzeri yoktur. Bu müthiş eserleri görünce insan gerçekten eski ufak Mors coğrafyasındaki Cebeli Tarık'ta olduğuna inanamıyor. Dipnot Mors, 1761-1826 yılları arasında yaşamış Amerikalı coğrafyacı. Yelken açmadan önce vali tarafından garnizondaki subaylar ve de savaş gemilerinin komutanları ile birlikte pikniğe davet edildim. Hem de krallara layık bir davetti. 22 not hızla giden 91 nolu torpido botu bizim grubu Fas kıyısına kadar götürüp getirdi. Mükemmel bir gündü. Hatta o kadar güzeldi ki Fas'a vardığımızda hiç kimse karaya çıkmak istemedi. 91 numara dalgaların üzerinde son sürat uçarken adeta kavak yaprağı gibi titriyordu. Göründüğü kadarıyla genç bir delikanlı olan yüzbaşı Butcher gemisini adeta yaşlı bir denizci kadar yetenekli bir şekilde götürüyordu. Ertesi gün vali General Carrington ile birlikte bir zamanlar Fransiskan manastırı olan Linewall House'da öğlen yemeği yedim. Bu kocaman ilginç binada Cebeli Tarık'ın gördüğü 14 kuşatmanın izleri halen belliydi. Ertesi gün amiral ile kendi evinde bir zamanlar paralı asker dergahı olan sarayda akşam yemeği yedim. Gittiğim her yerde ve her koşulda güçlü bir erkek elinin bana dostça uzandığını gördüm ve bu da önümdeki uzun seyirler boyunca bana hayati güç verdi. İtiraf etmeliyim ki Cebeli Tarık'taki bu olağanüstü disiplin anlayışı, düzen ve keyif bu müthiş kalenin ana temelini oluşturuyor. Tüm işlerin pürüzsüz bir şekilde sorunsuz ilerleyişi adeta bakımlı bir geminin dümdüz bir denizde seyretmesini andırıyordu. Arada bir duyulan Lostromo'yu saymazsak hiç kimsenin sesi gerektiğinden fazla çıkmıyordu. Cebeli Tarık'taki saygıdeğer Amerikan elçiliğinin muhterem konsolosu Horatio J. Sprague 24 Ağustos Pazar günü Sprague'yi ziyaret ederek onurlandırdı ve İngiliz kuzenlerimizin Sprague'ye gayet iyi davrandığını görmekten son derece memnun oldu. Dördüncü ayrımın sonu, sayfa 46.